Ayrım 46, sayfa 546. Donna, dünyaya geldin ve eline bu denklem tutuşturuldu. X artı Y eşittir 9 ise, X eşittir soru işareti, Y eşittir soru işareti. Senin görevin X ve Y hakkında sana verilen bilgilerden hareket ederek bu denklemi çözmek. Denklemi kendi mantığı içinde çözmek. Bunu yapabilirsen sen başarılı olmuşsun demektir. Eğer soru yanlışsa bu asla senin hatan değildir. Bu konuda senin elinden gelebilecek tek şey mevcut verilerle problemi çözme gayreti içinde olmaktır. Ne malum bana X ve Y hakkında verilen bilgilerin doğru olduğu diyerek masadan kalkmak bir matematikçiye yakışmaz. Matematikçinin kendisine sunulan verilere itimat etmekten başka çaresi yoktur. O denklemleri kendi mantığı içinde çözmekle mükelleftir. Ben, Tanrı'ya inanan birinin Kur'an'a olan inancı senin güvencen altında olmalıdır. Yani sen varsan ve bu kitap senden değilse bu bizim değil senin sorunundur. Milyarlarca insanı peşinden sürükleyecek bu yanlışlığa 1000 yıl süresince müdahale etmen gerekirdi. Bilinemeyenlerin sınırlarına girdiği için Kur'an Tanrı'dan mı değil mi sorusunun yanıtını biz veremeyiz. Tanrı varsa Kur'an da vardır. Kur'an yoksa Tanrı da yoktur. Evet, bu vesvesemi de gidermeyi başarıyorsun. Seni tebrik ediyorum. Donna, aşinalık duygusu insan bilincinin önündeki en büyük engeldir. İnsan, yeryüzünde kutsal kitapların olması fikrine o kadar aşinadır ki, bunun altındaki ihtişamlı durumu fark edemez. Şu anda yeryüzünde bizzat Tanrı tarafından yazılmış bir kitap var küçüğüm. Biraz düşün ve bana söyle, bu durum seni hiç heyecanlandırmıyor mu? Ben, tüylerim ürperdi sen böyle söyleyince. Donna, Kur'an toplam bir mucizenin adıdır. Tanrı katından gelip gelmediği sorusunun yanıtı onun manasında gizlidir. X eşittir 5'ti, Y ise 4'tü. İkisinin toplamı bu yüzden 9'du. Bunu sana şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlamak benim için çok kolaydı. Sorunun çözümünü sana ben verseydim bu denklemi sen çözmüş olmazdın. Kitap evlerine girdiğinde Kur'an'ın olduğu rafların etrafında melekler görseydin, bu senin matematikçiliğinin sonu olurdu. Ben, sorularla değil, soruları soranlarla uğraşanlara kabadayı denir, matematikçi değil. Donna, şayet soruda bir yanlışlık varsa, bunun cevabı yine denklemin kendi içerisindedir. Kağıdı kalemi eline alır ve çalışmaya başlarsın. Yaptığım hesaplara göre bu soru şu yüzden yanlış dersin. Ben bu soruyu çözmem ya da sen kim oluyorsun da bana soru soruyorsun demezsin. Çünkü bu zekasına gerçekten güvenenlerin tutumu değildir. Ben, bu yüzden Kur'an Tanrı'dan mı değil mi sorusunun yanıtını bana Kur'an felsefesinin sırlarını açarak veriyorsun. Diyorum ki benim eşek olduğum ikimizin arasında bir sır olarak kalsa. Ben de bu gerçeği üçüncü kişilerle paylaşmak zorunda kalmasam. Ne yani, benim kendi kadim sırlarım olamaz mı? Ben, peki dönemsel olarak şüpheye düşersem tekamülde geriler miyim? Donna, tekamülde gerileme yoktur. Bazı zamanlarda gerilediğini eskisi gibi Tanrı'ya yakın olmadığını hissedebilirsin. Ne var ki tekamülde gerileme yoktur. İlerlediğini zannettiğin yerde ilerlememişsindir. Tekamül derecen senin en zayıf halin üzerinden hesaplanır. Ben, çektiğim sıkıntılar beni yaşlandırıyor. Saçlarımda beyaz teller tespit etmeye başladım. Donna, Tanrı, Kur'an'da denizin ortasında fırtınalarla baş başa kalmış gemi yolcularının hikayesini anlatır. Yolcuların kurtulmak için samimi bir şekilde dua ettikleri, limana vardıklarında ise her şeyi unuttukları vurgulanır. Birden çok kere aktarılan bu anlatımda Tanrı'nın insanın bu başı sıkışınca kendisine sığınan yanından dert yandığı sanılır. Rab öğrencilerinden yana asla dert yanmaz. Burada başka bir mesaj vardır. Ben, mesaj nedir? Donna, o gemi Rab'bin emriyle yol almaktadır. Yolcular yola bir kader üzerine çıkmışlardır. Her şey kontrol altında ve önceden öngörüldüğü gibi gitmektedir. Ters giden, Tanrı'yı hayal kırıklığına uğratan hiçbir şey yoktur. Mesaj, insanın sıkıntı ortamında arayışa hız verdiği ve tekamülde daha büyük mesafeler aldığıdır. Tüm bunlar sıkıntının kodlarıdır. Sıkıntı seni en büyük hayaline götüren bir yoldur. Sıkıntı bilgelik egzersizidir. Ne kadar çok bildiğin, üstesinden geldiğin sıkıntı kadardır. O zaman bildiklerimi bilgeliğe dönüştürememe konusunda sana dert yanabilir miyim? Donna, inan bana, daha önce yapmadığım bir şey değil bu. Seni dinliyorum. Ben, bazen o kadar ağır bir yük haline geliyor ki yaşam. Çıkış yolunu göremiyorsun. Mesela ben karar vermekten nefret ederim ve hayatımla ilgili çok önemli kararlar vermek zorunda kalıyorum. İyi ile kötünün ayrımının pamuk ipliği kadar ince olması beni çok rahatsız ediyor. Kaderimin benim elimde olduğunu söylüyorsun ya, kaderimi elimde tutmaktan çok da memnun olmadığımı söylemek istiyorum sana. Sen devralsan şu işleri, ben de karar vermek zorunda kalmasam. Donna, neler hissettiğinin farkındayım. Sana İstanbul-Ankara treninin makinistliğini yapmak ister miydin diye sorsam bana ne cevap verirdin? Ben, hiç bana göre değil der, yazdıysan bozmanı rica ederdim. Donna, İstanbul'dan Ankara'ya arabanla gazlaya gazlaya gitmeye bayılıyorsun. Aynı yolculuğu bir tren makinisti olarak yapmanın hoşuna gitmeyen yanı nedir? Ben, çok basit. Ben önceden çizilmiş bir çizginin üzerinde gidip gelemem. İntihar ederim herhalde, çok sıkıcı. Ben hata yapma ihtimalim olmazsa yaşayamam. Donna, arabayla da trenle de aynı yere gidiyorsun. Arabanı kullanırken hız yapma, frene basma, risk alma, gerekli yerde sollama ve başarılı bir sollamadan sonra derin bir nefes almanın hazzını yaşıyorsun. Çünkü otobanda pek çok şerit var. Raylarda ise birileri tarafından önceden çizilmiş, takip etmen gereken tek bir çizgi var. Er ya da geç gitmen gereken yere ulaşacaksın. Hangi yoldan, hangi hızla geçeceğin tamamen senin elinde. Şimdi düşün ve lütfen bana cevap ver. Kaderinin çizgilerini çizmeyi sana bırakmam, sana sunulmuş değerli bir armağan değil mi? Ben, tamam da bu yolda çok fazla tır var. Donna, İnsanlar içinde bulundukları sıkıntılı durumu sorunun kendisi zanneder. Sorun olan durumun kendisi değildir. Sorun, senin çözüm yolunu bir türlü göremeyişindir. Hiçbir nefse gücünün kaldırabileceği dışında bir şey yüklemeyiz. Kur'an-ı Kerim, En'am suresi 152. ayet. Ben, her şeyin cevabını hazırlamışsın. Seninle satranç oynamak ne kadar moral bozucu olurdu. Tavla oynasaydık da hep senin tuttuğun zar gelirdi. Donna, Tanrı'yla tavla oynamak, bu gerçekten çılgın bir fikre benziyor. Ben, beni kader konusunda kıstırdın kabul. Tren makinisti kariyeriyle tehdit ederek de olsa. Aslında benim demek istediğim şu. En azından ben arabada giderken bana co-pilotluk falan yapsan. Hem arabayı kullan hem de doğru gidip gitmediğini kontrol et. Bu gerçekten zor. Ağır yük dediğim bu. Oh, doğru ifade edebildim nihayet. Donna, sezgilerine kulak vermeyi niye denemiyorsun? Ben, aslında haklısın. Artık insanlardan şüphelenmeyi öğrendim. Sezgilerim insanlara güvenmemeyi öğretti bana sonunda. Donna, sezgiler üçüncü kişilerin dedikodusunu yapmaz küçüğüm. Sezgiler sadece olgularla ilgilenir. Sezgilerinin dilini öğrenmelisin. İnsanlara karşı hissettiğin o duygunun adı ön sezi değil, ön yargıdır. Ben, sezgilerin bana neyi sezdirtmeye çalıştığını da sezdirse keşke. Donna, anne karnında 9 ay 10 gün bunun eğitimini almıştın. Ben, çok karanlıktı, ondan unutmuş olabilirim. Donna, hayata ilk bakışın üçüncü gözünle olmuştu. Büyüdükçe herkes gibi iki gözle yetinmeyi öğrendin. Ben, nasıl bir şeydir bu üçüncü göz? Donna, üçüncü gözün senin gece görüş gözlüğündür. Zifiri karanlıklarda yolunu alnından çıkan o ışık aydınlatır. Alnının tam ortasına denk gelir. Kaybolduğunda iki gözünle bulamadığın yolları aydınlatmak için oradadır. Bana hangisi daha zordur? Kör olmak mı, üçüncü göz tembeli olmak mı diye sorarsan cevabım her zaman ikincisi olacaktır. Ben, üçüncü gözü duymuştum aslında. Bana bir metafor gibi gelmişti. Donna, metaforlar güzeldir. En güzel metaforları üçüncü gözü açık olan insanlar yaratır. Üçüncü göz yaratıcılıktır. Ben ne yapmam gerekiyor üçüncü görüşümü keskinleştirmek için? Üçüncü göz oluşturulur mu mesela? Dona, üçüncü göz alıcıdır. Onu anlamak için bir vericinin olduğuna inanman gerekir. Ben, verici sen oluyorsun sanırım. Dona, sezgiler sinemanın diliyle konuşur. Bir adam ve bir kadın odada konuşuyorlardır. Pencere açıktır. Konuşmanın bir yerinde pencereden çok uzakta bir buharlı trenin geçmekte olduğunu görürsün. O tren oradan boş yere geçmez. Sinemadaki tüm detaylar yönetmenin seçimidir. Yönetmen o buharlı trenle sana bir şeyler anlatmak istiyordur. İyi sinema izleyicisi filmi izlemez, okur. Bilge sahnede konuşulanlarla geri plandaki o tren arasındaki ilişkiyi kurabilen kişidir. Ben, benim yaşamımın arka planından da her gün pek çok tren geçiyor anlaşılan. Dona, yaşamın arka planında olan bitenden haberdar olarak nefes alıp vermeye biz burada yaşama sanatı adını veriyoruz. Ben, o zaman bana sinema filmi nasıl izlenir onu anlat. Dona, anneni hatırla. Yaşının bir sonucu olarak o filmleri değil sahneleri izliyor. Gerçekte film hapsolduğun sahnelerin toplamından daha uzundur. Üçüncü gözünle senaryonun nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu anlayabilirsin. Yeter ki filmin bir senaryosu olduğunu kabul et. Pek çok insan filmlerin sahnelerden oluştuğunu düşünür. Oysa bir senaryo vardır. Filmin senaryosu senin kaderindir. Sezgiler sahneleri değil, kaderi izlemek isteyenler içindir. Gözyaşlarıyla dolu bir sahnenin aslında filmin güzel sonunun hazırlayıcısı olduğunu ancak onlar görebilir. Ben, bunlar çok güzel, yalnız daha somut şeylere ihtiyacım var. O trenin oradan neden geçtiğini nasıl anlarım? Dona, kaderinin akış yönü etrafa işaretler bırakır. Karar veremediğin, ne yapman gerektiğini bilemediğin anlarda alnındaki gözüne yoğunlaşabilirsin. Sezgi lambanı yaktığında alnında bir ultraviyole ışığı parlamaya başlayacaktır. Mukadderatın beyaz renkli işaretleri ultraviyole ışığı yandığında mor renk almaya başlar. İşte bu sezinlemektir. Ben, ne gibi işaretler bunlar? Dona, Muhammed'in Hira'da kendini bulduğunu öğrenmiştin. Şimdi kişiyi kendi mağarasına götüren sinyalizasyon işaretlerini öğreniyorsun. Bir başka peygamberin hikayesi üzerinden. Böylelikle Musa, süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine, siz durun, gerçekten bir ateş gördüm. Umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm dedi. Kur'an-ı Kerim, Kasas Suresi 29. ayet. Ateşi sadece o görmüştü. Çünkü ateş, onun kendi ateşiydi. Ateş onu Tanrı'ya çağırıyordu. Ey Musa, gerçekten ben güçlü ve üstün, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Kur'an-ı Kerim, Neml Suresi 9. ayet. Ben, Musa çok şanslı bir insan olmalı, konuşmak için onu seçtiğine göre. Dona, önce Musa'nın Rab ile konuşması konusunda herkesin düştüğü yanılgıyı düzeltelim. Musa'nın duyduğu kendi içinden gelen kısık bir sestir. Ona, ey Musa, gerçekten ben güçlü ve üstün, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım diyen ses bir iç sestir, dış ses değil. Tanrı'nın sesini sezgilerine kulak verebildiği için duyabilmiştir. Musa, o ateşi görebildiği için peygamber olmuştu. Muhammed'i Hira'ya getiren sesle Musa'yı ateşle buluşturan ses aynıydı. Şimdi durmalı ve düşünmelisin. Kim bilir sen bugüne dek senin için tutuşturulmuş hangi ateşlerin önünden geçip gittin ve neler kaybettin? Ben, bırak bir çalı ateşini, orman yangının önünden geçsem fark etmem ben. Önüme meteor düşse çukurunun etrafında dolaşır yoluma devam ederim. Ben, yoksa sen hepimizle konuşuyorsun da biz mi farkında değiliz? Dona, Tanrı herkesle konuşur küçüğüm. Sezgiler Tanrı'nın fısıltısıdır. Ancak bilge insanlar bu gerçeğin farkındadır. Bunun nedeni sezgi cümlelerinde Tanrı'nın senden ben diye bahsetmesidir. Ben, nasıl yani? Dona, derinlerden gelen ve asla susmayan bir sezgi cümlesini ele alalım. Ben bu ortama ait değilim. Bu ses Tanrı'nın sesidir. Cümlenin orijinal hali ise şudur. Sen bu ortama ait değilsin. Ben, vay canına, tüylerim ürperdi. Donna, Rab Musa ile konuşurken işte bu ses frekansını kullanmıştır. Bu yayın bandı herkese açıktır. Ben dağlarda, bayırlarda yürümüyorum. Ben kentte yaşıyorum. Sadece bana görünen bir ateş de olmadı hiç. Kendi işaretlerimi nasıl bulacağım? Donna, aramakta tereddüt ettiğin birini aradığında cep telefonunun kapalı olması bir işaret olabilir. Sorman durumunda sana telefonunu hiç kapamadığını söyleyecektir. O konuşmanın olmaması senin için daha hayırlı olabilir. Zorlarsan ona elbette ulaşabilirsin. Zorlayarak yaptığın o konuşma istediğin gibi neticelenmeyecektir. İyi de bazen zorlamak gerekiyor bazı şeyleri. Donna, bunda yanılıyorsun. Doğru kapı senin için her zaman açıktır. Dokunduğunda seni içine almaya hazırdır. Önünde olduğun kapı kapalıysa, ona gelinceye kadar pek çok kapıyı çaldıysan ve açılmadılarsa, kabul etmen gerekir ki senin kapın başka bir kapıdır. Seni bekleyen sadece senin için aralık bırakılmış, sana ait, senin kapın. O kapıyı bulana dek aramaya devam etmelisin. Yanlış kapılara omuz atmak, yumruklamak, çilingirlerden medet ummak senin için çare değildir. Kapalı olan kapı yanlış kapıdır. Doğru olan kapı her zaman aralıktır ve etrafı işaretlerle doludur. Bugüne kadar hayatın zor olduğuna inandırıldın. Zorluk yaşamak, yaşama sanatını bilmemenin bir sonucudur. Doğru yolda giden kişi asla çile çekmez. Yorulsan da, susasan da doğru yolda yaşadığın çile değil, heyecandır. Yorgunluğunu çile olarak yaşamaya başladığında yapman gereken kafanı kaldırmak ve etrafına bakmaktır. Hayatında çile varsa girdiğin kapı yanlış kapıdır. Doğru olan kapı senin için her zaman aralık ve kolaydır. Ben, tamam kabul. Sezgilerim bana bazı kararlar aldırmaya çalışıyor. Ama bana önerdiği şeyler gözümü çok korkutuyor. Zor olan yanlış hayattır diyorsun ama bana doğru hayatta zor geliyor. Donna, o zaman seni Muhammed'in öyküsüne geri götürelim. Daha önce de söylediğim gibi son peygamberin öyküsünde çok önemli kariyer dersleri var. Hadi şimdi kendini onun yerine koy. Gündelik hayattan kendini bulmak adına kopup ayrıldın. Bir süreden beri bir mağarada inzivaya çekilmiş durumdasın. Bir melek geliyor ve sana evrenin son mukaddes kitabını getiriyor. İnanılmaz bir sorumlulukla karşı karşıyasın. Mağaradan o kitapla çıktığında seni nasıl bir hayat bekliyor olabilir? Ben, zor günler kapıda demektir. Donna, ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. Kur'an-ı Kerim, Âlâ Suresi 8. ayet. Ben, senin kitabında zor diye bir kelime yok. Donna, zor olan kolay, imkansız olan mümkün. Doğru kapıyı seçersen. Ben, omuzlarımı çürüte çürüte açtığım reklam kariyeri kapısının yanlış kapı olduğunu hissettim şimdi. Kendimi kesinlikle bu odaya ait hissetmiyorum ben. Donna, farkındayım. Bir insan yanına kartvizit almayı her gün unutur mu? Ben, ondan mı? Donna, gördün mü bak, işaretler parıldamaya başladı. İnsan yapmaktan mutlu olduğu şeyleri asla unutmaz. Yanına kartvizit almayı unutuyorsun. Çünkü onu vermekten hoşlanmıyorsun. Unutulan kartvizit, isminin altında ya da üstünde yazanlarla bir problemin olduğunun işaretidir. Ben, bizim genel müdür karşı tarafa kartvizitini yedirmek istercesine uzatır. Donna, onun durumu biraz daha farklı. Onun kartvizitlerini bu kadar önemli kılan değer görmeme korkusu. Ben, aslına bakarsan kartvizit de benim buharlı trenimmiş. Her gün unutmam benim salaklığım değilmiş. Donna, pek sevdiğin arabanın anahtarını bir yerde unuttuğun hiç oldu mu? Ben, hayır. Donna, dün akşam sevişmeyi unuttum dediğin oldu mu? Ben, asla. Donna, güzel. Bu işaretler konusunu öğrendiğinin bir işareti olabilir. Ben, sezgilerimi dinlediğim zaman da tutku duvarına çarpıyorum. Yani bilge olmak için tutkularımla vedalaşmam gerekiyor biliyorum ve bu çok acı bir durum. Hayallerimin Maseratisine yeni kavuştuğum şu günlerde hele. Birkaç sene geçsem sonra tevbe edip bilge olsam ne dersin? Donna, Tutkularınla vedalaşman gerektiğini sana kim söyledi? Ben. Her şeyi sen mi söylemelisin? Egomu yok etmezsem nasıl bilge olabilirim ki? Donna. Paraya, güce, işe, aşka tapmaman gerektiğini konuştuk. Taparsan tanrısal olamazsın, bu doğru. Tanrın sana bunları seni haz almaktan men etmek için söylemiyor. Tam tersine yediklerinin tadına daha çok varman için damağını temizlemeni istiyor. Ben, bak buna çok sevindim. Donna, kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Kur'an-ı Kerim, Ali İmran Suresi 14. ayet. Ne düşünüyorsun? Ben, bunlar dünyanın malıdır diyorsun ama diğer yanda da dünya metaını tasvir ediş biçimin göz alıyor. Ortada kaldım. Donna, asıl varılacak güzel yerin bu hayatın sonrası olması, bu hayatın güzel olmadığı anlamına gelmiyor. Bunlara tapma, bunların kölesi olma. Mutluluğu bunların üzerine kurma. Bunların hepsi doğru ama şu anda bu dünyada yaşıyorsun, bunu da unutma. İçinde olduğun anın tadını yaşamakta yanlış olan hiçbir şey yok. Unutma ki bu ayetin vahiy edildiği peygamberin hayatında eşlerinin önemli bir yeri vardı. Soyunun devamının keyfini de yaşadı. Hayvanları da seviyordu. Atları onun tutkusuydu. Yaşamak bunlardan vazgeçmek olsaydı bunu ilk yapan o olurdu. Bu listede yapmadığı tek şey altın ve gümüşten bir servet oluşturmaktı. Yoksullukla dolu bir ortamda böyle bir birikimin keyfi olamazdı. O tutmanın değil vermenin hazzını yaşamayı seçti. Bu petrol şeyhlerinin kıyısından geçmedikleri bir olgunluktu. Ben, peygamberin de tutkularının olduğunu mu söylüyorsun? Donna, bugüne kadar Muhammed'in insanlara verdiği hediyelerle ilgili pek çok rivayet duydun. O hediye vermeyi çok severdi. Mülkiyet duygusunu aşmıştı. Peygamber farklı farklı hırkalar giydi. Çünkü onları üzerinden çıkarıp insanlara hediye ediyordu. Topkapı Sarayı'ndaki de bunlardan sadece biriydi. İşte sorumuz geliyor. Peygamberin insanlara pek çok eşyasını hediye ettiği ile ilgili anekdotlar duyan sen, onun atlarından birini kimseye hediye ettiğini hiç duydun mu? Ben hiç duymadım. Donna, duymamanın nedeni atların Muhammed'in tutkusu olmasıydı. 7 tane atı vardı ve onlara saf bir tutkuyla bağlıydı. Hayatta bazı şeyler vardır küçüğüm. Bunlar tutkuların dünyası için tasarlanmışlardır. Onlar mantığın ötesinde şeylerdir. Dizel motorlu herhangi bir araba, fonksiyonellik, pratiklik ve ekonomiklik anlamında senin Maserati'nden çok daha kullanışlıdır. Maserati hiç de mantıklı değildir. Maserati birilerinin tutkusu olmak için yaratılmıştır. Şimdi söyle bana, o birisi neden sen olmayasın? Ben, yarın sabah ilk iş arabayı yıkatıyorum.